Ayrım 2. Bir at bara girmiş. David Grossman. Sayfa 12. Seyircilerin çoğu desteklercesine alkışlıyor ama nispeten daha genç olan birkaçı dudaklarını yuvarlatıp yuh çekiyor. Komedyen devasa kırmızı bir palyaço mendiliyle alnındaki yanaklarındaki teri siliyor ve iki grubun aralarında bir süre atışmasına izin vererek herkesi eğlendiren bu ağız dalaşına göz yumuyor. Bu arada kendi de soluklanıyor. Elini gözlerine siper ediyor ve yeniden beni arayarak göz göze gelmekte ısrar ediyor. Ve işte şimdi bir an umuyorum ki ikimizden başka kimsenin fark edemeyeceği şekilde göz kırpıyoruz birbirimize. Demek geldin diyor bakışları. Bak zaman bizi ne hale getirdi. Al işte karşında duruyorum, hiç acıma bana. Çabucak başka yöne dönüyor ve seyirciyi susturmak için elini havaya kaldırıyor.
Efendim? Seni duyamıyorum. Biraz sesin çıksın, masa 9.
Evet, yalnız önce demin yaptığın o şeyi nasıl yaptığını bir açıkla bana. Zira öteden beri akıl erdirememişimdir.
Nasıl yani?
Ne mi yaptın? Hani demin kaşlarını bitiştirip bir bakış attın ya.
Şakayı bırak, doğruyu söyle. İki kaşı birbirine mi dikiyorsun yoksa?
Etnik kökenlerine sarılıp sahiplenmen için gönderildiğin özel kampta mı öğretiyorlar bunu yapmayı?
Bir an duraklıyor, sonra son sürat devam ediyor.
Kaş çatarak gözdağı vermekten laf açılmışken aklıma geldi de babam koyu bir revizyonistti. Jabotinsky'yi yere göğe sığdıramazdı. Saygı duyarız.
Bazı masalardan muhalif kuvvetli bir alkış yükseliyor. Fakat onları kale almayan bir el hareketiyle alkışları savuşturuyor.
Pekala masa 9, dök bakalım eteğindeki taşları. Lafını esirgeme, ne dersen sorumluluğu bende.
Ne? Ne?
Hayır, dalga geçmiyordum Gargamel. Bugün gerçekten doğum günüm. Tam şu dakikada ya da aşağı yukarı şu dakikalarda annem Sarah Greenstein Kudüs'teki eski Hadassah hastanesinde doğum sancılarından kıvranmaya başlamış. Akıl almaz bir olay, öyle değil mi? Benim için her şeyin en iyisini istediğini iddia eden bir kadın ve bu tutup beni dünyaya getirmiş. Yani cinayet eylemi yüzünden koparılan onca yaygarayı bir düşünün. O duruşmalar, hapishaneler, soruşturmalar, bitmek bilmez suç dizileri. Oysa bugüne dek doğurma eyleminin suç sayıldığı tek bir vakaya rastlamış değilim. Tahammüden adam doğurmak, ihmalkarlık sonucu doğum yapmak, kazara doğuma sebebiyet vermek hakkında tek kelime eden yok. Kişiyi doğuma azmettirmeyi bile suç saymıyorlar. Üstelik unutmayın ki kurbanın reşit olmadığı bir suçtan söz ediyoruz burada. Adeta boğuluyormuşçasına bir karış açık ağzından içeri hava yelliyor. Aramızda hakim olan var mı? Avukat.
Oturduğum yerde iyice siniyorum. Bakışlarının beni ağına düşürmesine izin verme. Şansıma yakınımda oturan üç genç çift ona el ediyor. Şu yeni üniversitelerden birinde hukuk okuyorlarmış meğer.
Defolun buradan diye korkunç bir sesle böğürüyor, kollarını sallıyor, bacaklarıyla tekmeler savuruyor ve seyirciler öğrencileri ıslık ve yuhalama yağmuruna tutuyor.
Azrail diyor ve nefes nefese gülüyor.
Bir avukatın önünde belirmiş ve ona vaktinin geldiğini söylemiş. Avukat ağlayıp feryat etmeye başlamış. Ama daha yalnızca 40 yaşındayım.
Azrail cevabı yapıştırmış.
Müvekkillerine fatura ettiğin mesai saatlerin öyle demiyor ama.
Hızlı bir yumruk, tam tur bir dönüş, hukuk öğrencileri herkesten fazla gülüyor bu fıkraya.
Anneme dönecek olursak,
yüzü ciddileşiyor.
Jürinin saygıdeğer bayanları ve bayları, sizlerden bütün dikkatinizi vermenizi rica ediyorum. Zira çok mühim bir mesele bu. Bir söylentiye göre ki ben de burada olsa olsa başkalarının yalancısıyım, doğumdan hemen sonra beni kollarına verdiklerinde annemin gülümsediği, hatta belki de mutlulukla gülümsediği görülmüş.
Yok daha neler, bu kadarına pes doğrusu, tamamen kuru iftira. Seyirciler gülüyor, adam birden sahnenin ucunda dizlerinin üstüne çöküyor, başını öne eğiyor.
Bağışla beni anne, çünkü her şeyi yüzüme gözüme bulaştırdım, sana ihanet ettim. 3-5 kahkahaya sattım seni yine. Güldürme budalasıyım ben, bir türlü vazgeçemiyorum bundan.
Bir de ayağı fırlıyor. Bu da onu sersemletmişe benziyor. Zira sen de diyor.
Dalga geçmeyi bırakalım. Biraz da ciddi konuşalım. Doğruya doğru. Dünya yüzündeki en güzel anneydi o. Yemin etsem başım ağrımaz. Artık öyle anneler kalmadı. Nerede? O kocaman mavi gözler.
İki elinin parmaklarını alabildiğini açıyor ve çocukken onun gözlerinin de ne kadar parlak ve içe işleyen bir mavi olduğu geliyor aklıma.
Dünyanın en kaçık, bir yandan da en hüzünlü yaratığıydı.
Gözünün altındaki bir damla gözyaşını parmağıyla izliyor, derken dudaklarında bir gülümseme beliriyor.
Bizimki de böyle çıktı. Atsan atamazsın, satsan satamazsın. Şikayet etmiyorum ha. Babam da iyiydi, sahiden iyiydi.
Durup kafasının iki yanından fışkıran saç tutamlarını hatır hutur kaşıyor.
Bir saniye müsaade edin, sizin için bir şeyler bulacağım. Evet, babam müthiş bir berberdi. Saçımı kestiğinde prensiplerine aykırı olmasına rağmen tek kuruş para almazdı benden.
Gülüp gülmediğimi görmek için yeniden bana bakıyor. Ama numara yapmaya bile tenezzül etmiyorum. Bir birayda bir vodka cilası ısmarlıyorum. Ne demişti hani? Buradan sağ salim çıkmak için insanın biraz uyuşması lazım.
Uyuşmak mı? Bana daha ziyade genel anestezi gerek.
Zıvanadan çıkmışçasına bir oraya bir buraya koşturmaya devam ediyor. Sanki kendini bir değnekle dürterek öne atılırmış gibi. Tek bir spot ışığı onu tepeden aydınlatıyor, bedenine oynak gölgeler eşlik ediyor. Hareketlerinin yansıması tuhaf bir gecikmeyle arkasındaki duvarın dibinde bulunan, belki burada daha önce sahnelenen bir oyundan kalmış büyük bakır vazonun kıvrımlarına düşüyor.
Hazır dünyaya gelişimden laf açılmışken Netanya, bu kozmik olaya da bir dakikamızı ayırmadan geçmeyelim. Zira ben eğlence dünyasının zirvesine yerleşmiş, çılgıncasına popüler bir seks sembolü olan şimdiki benden bahsetmiyorum.
Ağzı bir karış açık halde başını sallayarak gülmeyi bitirmelerini bekliyor.
Hayır, eski beni kastediyorum. Kişisel tarihçemin şafağında bir velet olan beni. O zamanlar halim dumandı. Beynimin içindeki bütün kablolar ters bağlanmıştı. Nasıl bir ucube olduğuma inanamazsınız. Şaka değil, vallahi bakın, diyerek gülümsüyor. Biraz gülmek ister misin Netanya? Sahiden şöyle adam akıllı gülmek ister misin?
Derken kendini azarlıyor.
Ne saçma salak bir soru bu ya. Alo! Adamlar kalkıp stand-up gösterisine gelmiş. Hala daha çakozlayamadın mı olayı, ageri zekalı?
Akıl sır ermez sertlikle bir şaplak yapıştırıveriyor alnına.
Başka ne isteyeceklerdi ki? Onun için gelmişler buraya. Sana gülmek için, öyle değil mi dostlar?
Bu şaplak korkunç bir darbeydi. Beklenmedik bir şiddet patlaması, bulunduğumuz mekandan çok daha farklı bir yere ait olan karanlık bir bilginin dışarıya sızması. İçeride çıt çıkmıyor. Biri bir şekerlemeyi dişlerinin arasında eziyor ve ses kulübün içinde yankılanıyor. Neden gelmem için o kadar ısrar etti ki? Kendi kendisini incitmekte bu kadar başarılıyken başkasına neden gerek duyduğunu merak ediyorum.
Size anlatacak bir hikayem var, diye bağırıyor
o şaplak hiç olmamışçasına. Alnında şimdi kızarmaya yüz tutan beyaz bir leke yokmuşçasına, sanki gözlükleri yamulmamışçasına.
Bir zamanlar sanırım 12 yaşımda filanken, doğumumdan 9 ay önce babamı annemin üzerine o şekilde atlayacak denli azdıracak ne yaşanmış olabileceğini öğrenmeye karar verdim. Zira bakınız, beni saymazsak babamın pantolonunun içinde herhangi bir volkanik aktivite olduğuna dair en ufak bir kanıt yoktu. Annemi sevmediğimden değil, size söyleyeyim. Adamın sabah gözlerini açtığı andan gece yatağa gidene kadar yaptığı her şey, ardiyelerin, motorlu bisikletlerin, yedek parçaların, paçavralarla fermuarların, neden bahsettiğimi anlamıyormuş gibi yapın bir zahmet, tamam mı? Güzel şehirsiniz Netanya, vallahi çok güzel. Ve daha nice Zamazingo'nun peşinde onca tırmalayıp durması, bütün o saçma sapan işler. Onun gözünde ekmeğini çıkarmak, hatta her şeyin ötesinde evvela annemi etkilemek içindi. Ona gülümsetmek, başına okşamasını sağlamak istiyordu yalnızca. Cici köpek, cici köpek. Bazı erkekler sevdiceklerine şiir yazar değil mi?
Evet diye yanıtlıyor birkaç kişi. Deminki şaplağın şokundan tam sıyrılamamış halde.
Bazıları da serenat yapar, doğru mu?
Birkaç cılız ses daha evet diyerek mini koroya ekleniyor.
Bazı adamlar da, ne bileyim, onlara elmas veya bir çatı katı süiti, lüks bir cip alır. Tasarımcı işi lavmanlardan falan tatbik eder, öyle değil mi?
Bu kez birçok ses adamı memnun etmek için can atarak evet diye bağırıyor.
Sonra bir de benim babuş gibi Allenby sokağındaki Roman bir koca karıdan 200 adet çakma kont pantolon alıp onları berber dükkanında el altından orijinal Levis olarak okutan adamlar vardır. Onca zahmete de neden katlanırlar biliyor musunuz? Sırf o gece küçük defterinden karısına kaç kuruş arttırdığını gösterebilmek uğruna.
Duruyor, bakışları odanın içinde geziniyor ve bir an anlaşılmaz bir şekilde onunla birlikte bir şey görmüşçesine seyirci de soluğunu tutuyor.
Gelin görün ki gerçek manada, yani bir erkeğin bir kadına dokunduğu gibi ona dokunduğunu, yarım elma gönül alma hesabı koridorda poposunu şöyle bir sıvazladığını bile asla görmedim. O halde siz bana söyleyin dostlarım, ne de olsa akıllı insanlarsınız, Netanya'da yaşamayı seçmişsiniz. Babamın anneme neden asla dokunmadığını açıklayın hele bana. Ha? Kim bilir diyorsunuz. Bir dakika, nasıl?
Parmak uçlarına tünüyor ve duygulu minnettar bir bakış atıp seyircilere göz kırpıştırıyor.
Buna gerçekten dinlemek istiyor musunuz? Hanedanımla ilgili bir avuç bayat espriye maruz kalma havasında mısınız sahiden?
Bu noktada seyirci ikiye bölünüyor, bazıları adamı teşvik edercesine tezahürat ediyor, bazıları ise kendini naza çekmeyi bırakıp anlatacağını bir an önce anlatması için bağırıyor. Siyah deriler içindeki iki solgun motosikletçi masaya darbuka gibi vurarak bira bardaklarını havaya zıplatıyor. Hangi tarafı tuttuklarını anlamak güç, sadece ortamı kızıştırmaktan zevk alıyorlar belki de. İkisi de erkek mi, yoksa biri kız biri erkek mi? Yoksa ikisi de mi kız? Orasını bile çözemedim daha.
Size inanmıyorum. Gerçekten mi? Sahiden ciddi ciddi cesur ve güzel. Greenstein destanı olayına var mısınız? Bir dakika, bir dakika. Burduma pis kokular geliyor Netanya. Yoksa geçmişimi dinleme ayağıyla cazibeli kişiliğimin sırrını filan mı çözmeye çalışacaksınız?
Benden yana keyifli muzip bir bakış fırlatıyor.
Bütün araştırmacıların ve biyografi yazarlarının duvara tosladığı bir girişimde başarılı olabileceğinize sahiden inanıyor musunuz?
Seyircilerin neredeyse tamamı alkışlıyor.
O zaman gerçekten dostlarımsınız benim. Sizinle ölümüne kankayız Netanya. Bundan gayrı kardeş şehirleriz.
Zevkten eriyor ve gözlerini sonsuz bir masumiyetle kocaman açıyor. Kalabalık gülmekten yerlere yatıyor. İnsanlar birbirlerine bakıp gülüyor. Bana bile birkaç serseri tebessüm ulaşıyor. Çizmelerinin sivri ucu sahneden dışarı taşar halde sahnenin en önünde duruyor ve varsayımları parmaklarıyla sıralamaya koyuluyor.
Birinci ihtimal, belki anneme öylesine tapıyordu ki babam, yani ona dokunmaya korkuyordu. İkinci ihtimal, babamın saçını yıkadıktan sonra evin içinde kafasında siyah bir saç filesiyle dolaşması belki annemi iğrendiriyordu. Üçüncü ihtimal, belki mesela annemin kapı gibi Holocaust mağduriyeti varken babamın o büyük felakette kendisine figüran olarak dair rol bulamamış olmasıydı. Yani adam Holocaust'ta yalnızca öldürülmemekle kalmamış, yaralanmamış bile, düşünsenize. Dördüncü ihtimal, belki siz ve ben ebeveynlerimizin tanışmasına henüz tam hazır değiliz ha?
Seyirci saflarından kahkahalar ve adam, komedyen, soytarı bir kez daha sahnede deli fişek gibi koşturmaya başlıyor. Kot pantolonunun dizleri yırtık ama altın klipsi kırmızı pantolon askılarını gururla sergiliyor ve kovboy çizmeleri gümüş şerif yıldızlarıyla süslü. Şimdi ensesinden aşağı sarkan cılız ufak örgü çekiyor dikkatimi.
Uzun lafın kısası, artık şu konuyu kapatıp işimize bakalım diye anlatıyorum. Bu kulunuz bir takvim açtı, yaprakları evire çevire doğumundan tam 9 ay öncesine gitti. Menşum tarihi buldu ve derhal babamın biriktirdiği revizyonist bültenler yığınının başına koştu.
Revizyonizm denen o illet evimizin bir odasının yarısını kaplıyordu. Odanın diğer yarısı da paçavralar, kotlar, hula hoplar ve ultraviyole hamam böceği imha cihazlarına ayrılmıştı. Neden bahsettiğimi? Barın oradan birkaç ses neşeyle anlıyormuş gibi yapın bir zahmet diye dekoratif repliğini tamamladı. Güzel şehirsin Netanya. Güldüğünde bile esprileri ağzından çıkaran üretim bandını denetler bişçesine hesaplı ve neşesiz görünüyor. Ve üçümüz yani ailemizin biyolojik nüvesi babamın kıvır zıvırından geriye kalan 1,5 odaya sığışmak zorundaydık. Ha bu arada o parti bülteninin tek bir sayfasını bile çöpe atmamıza izin vermiyordu. Bu dediğimi bir kenara yazın. Bu gördüğünüz bültenler gelecek kuşakların İncil'i olacak derdi parmağını sallaya sallaya. Ve o küçük bıyığı biri taşaklarına elektrik vermişçesine dikleşirdi. Ve nitekim tam da o tarihte yumurtadan çıkıp ekolojik dengeyi geri dönüşü olmamacasına alaşağı etmemden 9 ay önce neyle burun buruna gelsem beğenirsiniz. Sina seferi hem de tam 12'den. Lafı nereye getireceğimi çaktınız mı? Yani manyak bir olay değil mi bu millet? Abdülnasır Süveyş'i kamulaştırdığını ilan eder. Kanalın kapıları güm diye yüzümüze kapanır. Ve babam, o 1.58'lik maymun gibi kıllı, genç kız dudaklı, Kudüslü meşhur Hezkel Greenstein bir an düşünüp taşınmadan koşa koşa annemi bafilemeye yollanır. Yani aslında biraz kafa yorsanız rahatlıkla bir nevi misilleme harekatı olduğunun sonucuna varabilirsiniz. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Babamın intikamıyım ben. Çakozladınız mı? Sina seferi, Karameh muharebesi, Entebbe baskını, ne boksa ne harekatı derken Greenstein harekatı oldu. Gizliliğini halen kısmen koruduğundan bütün ayrıntılarını size açıklayamıyorum. Ama şansa bakın ki bu gece ses kalitesi her ne kadar vasat da olsa harekatın komuta odasından sızdırılmış nadir bir kayıt var elimizde. Bacaklarını açmayan Greenstein, al sana seni aşağılık Mısırlı despot. Bir de bunun tadına bak nasıl oluyormuş bakalım. Badabum zıbam. Beni affet anne, affet baba. Sözlerimi çarpıttılar, size bir kez daha ihanet ettim. Yeniden yüzüne tokadı basıyor ve bu kez iki eliyle birden acımasızca vuruyor, sonra bir kez daha. Birkaç saniye boyunca pas gibi madeni bir tat duyuyorum ağzımda. Yakınımdakiler gözlerini kırpıştırarak sandalyelerinde kaykılıyorlar. Yan masamdaki kadın kocasına sertçe bir şeyler fısıldıyor ve el çantasını alıp kalkmaya davranıyor. Ama adam elini kadının kalçasına koyarak onu durduruyor. Netanya Monamur, iyilik ve namus timsali vatandaşlar sizi... Aklıma gelmişken buralarda sokakta birileri size saati soruyorsa %90 narkotik şubeden çıkıyormuş diyorlar. Doğru mu bu? Şaka yapıyorum şaka. Bütün bedenini büzüştürüp küçülüyor. Endişeyle bitişen kaşlarının altında gözleri yuvalarında fıldır fıldır dönüyor. Aramızda Alperon ailesinden birileri olmasın sakın. Hayır varsa önümüzü ilikleyip hürmetimizi gösterelim diye soruyorum. Ya Abutbullardan? Dede'nin adamlarından kimse var mı aramızda? Beber Amar burada değil, değil mi? Aman diyeyim. Ya da Boris Elkuş'un akrabalarından biri. Olur ya, Tiran Şirazi bu gece vardığıyla bizi şereflendiriyordur. Ben Suçi, Eliyahu Rustaşbili. Dipnot, İsrail'de organize suç ile anılan aile ve figürler. Çevirenin notu. Cılız alkışlar yavaş yavaş araya karışıyor. Görünüşe bakılırsa bu da insanların az önce pençesine düştükleri felç halinden biraz olsun sıyrılmalarına yarıyor. Sakın beni yanlış anlama Netanya. Eşeğimi sağlam kazığa bağlamaya bakıyorum. Sadece ön keşif yapıyorum. Nerede sahne alırsam alayım. İlk işim Google Risk'e girip bakmak olur. Anlarsınız ya, yamuğa gelmemek için. Birden yoruluyor, aniden bütünüyle tükenmişçesine, ellerini kalçalarına dayıyor ve hızlı hızlı nefes alıp veriyor. Gözleri yaşlı bir adamın gözleri gibi donup kalmış halde boşluğa bakıyor. Beni 2 hafta önce aradı. Gece 11:30'tu. Köpeği dolaştırıp eve dönmüştüm. Sesinde gergin ve sevinçli bir beklentiyle kendini tanıttı. Bense bu beklentisine karşılık vermedim. Şaşkın bir şekilde kim olduğumu yeniden teyit etti. Adının bana tanıdık gelip gelmediğini sordu. Gelmediğini söyledim, bekledim. Beni böyle sorguya çeken insanlardan hiç haz etmem. İsmini bir yerlerden hatırlıyor gibiydim ama belli belirsiz. İşim dolayısıyla tanıştığım biri değildi, o kadarından emindim. Duyduğum tiksinti daha farklı bir çeşitti. Bu daha yakın çevremden biri diye geçirdim içimden. Demek zarar verme potansiyeli de daha yüksek. Kırıldım şimdi diye dokundurdu. Hatırlayacağından emindim. Yüksek sesle kıkır kıkır güldü. Sesi de biraz boğuktu. Bir an sarhoş olduğunu düşündüm. Merak etme dedi. Kısa ve öz konuşacağım. Bunu der demez kıkırdamaya başladı. Zaten ben hep böyleyimdir, kısa ve öz. En iyi günde taş çatlasa 1.58. Söyler misin, ne istiyorsun? Hayret dolu bir sessizlik oldu. Sonra bir kez daha ben olup olmadığımı sordu. Senden bir ricam olacak dedi. Birden dikkatini toplayıp ciddileşerek. Diyeceklerimi dinle, sonra kendin karar ver. Hayır dersen de atla deve değil, alınıp gücenmem. Fazla vaktini alacak bir iş değil, yalnızca bir akşamlık. Tabii nasıl bir ücret belirlersen ödemeye hazırım, söylemeye bile gerek yok. Seninle pazarlık filan da yapmayacağım. Mutfakta elimde köpeğin çözmeye fırsat bulamadığım tasmasıyla oturuyordum. Hayvan dermansız bir halde durmuş burnunu çekiyor, halen telefonda olmama şaşırmışçasına bana o insan gözleriyle bakıyordu. Kendimi tuhaf bir biçimde yorgun hissettim. Bu adamla aramda benim algılamakta ağır kaldığım sessiz ikinci bir konuşma geçiyor olduğu hissine kapıldım. Herhalde bir yanıt bekliyor olmalıydı. Ama benden ne istediğini bilmiyordum. Belki söylemişti de ben duymamıştım. Ayakkabılarıma baktığımı anımsıyorum. Onlarla ilgili bir şey, burunlarının birbirine bakışı boğazımın düğümlenmesine sebep oldu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 22.